Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Ma'un suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21'de 1400, Hicri Gamer'i 8, Cemadüsani 1443 ve Miladi Takvim'le 11 Ocak 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Benim Müslüman Çocuğum, Masal ve Rivayet Anlatma Sanatı'nın ihya edilme zarureti ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı, Umman Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri görüştü. Çin, İran, Viyana görüşmelerinde çok yapıcı dedi. Akdeniz'de büyük deprem Türkiye, Mısır, Lübnan ve Suriye'de sallandı. Irak'ın güneyinde bir Amerikan terör ordusu lojistik konvoyu hedef alındı. İsrail'li askeri uzman Hizbullah'ın bazı NATO ülkelerinden daha güçlü olduğunu itiraf etti. Amerika ve Avrupa Birliği Nikaragua'ya yaptırım kararı aldı. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galiban, pazartesi günü Irak Meclis Başkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı Muhammed El-Helbusi'yi tebrik etti. İran Ajansı'na göre Galiban mesajında El-Helbusi'yi tebrik ederken iki ülke parlamentolarının desteğiyle İran ve Irak arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da geliştirileceğine ve çeşitli alanlarda genişletileceğine olan inancını dile getirdi. İran Meclis Başkanı Tahran ve Bağdat arasındaki dostluk ilişkilerinin önemli bir parçası olan parlamenter işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesine yol açacağını belirterek Helbusi'yi İran'a davet etti. Muhammed El-Helbusi pazar günü 200 lehte oyla Irak parlamentos başkanlığına yeniden seçildi.
Umman'da yaşayan İranlılar Umman'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı ile görüştüler. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamaya göre Ummanlı yetkililerle ikili görüşme için Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan dün akşam Umman'da yaşayan İranlılarla bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Baş Müzakerecisi Muhammed Abdüsselam ile yaptığı görüşmede de kuşatmanın kaldırılması ve Yemen'e karşı savaşın sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Emir Abdullayan, Yemen'in sorunlarının çözümünü Yemenlilerin katılımıyla siyasi bir çözüm olarak nitelendirerek Yemen meselesinin Yemen'in bir iç mesele olduğunu ve Yemen diyaloğunun ülkenin siyasi geleceğini belirleyebileceğini sözlerine ekledi. Muhammed Abdüsselam da İran'ın merhum Yemen Büyükelçisi'nin şehadeti vesilesiyle İran devleti ve halkına taziyelerini iletti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkına verdiği destekten dolayı şükranlarını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr bin Hamud bin El-Busaidi ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin tarihi köklere sahip olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı dün Umman Krallığı Dışişleri Bakanı El-Busaidi ile Maskat'ta bir araya gelirken iki ülke arasında genişleyen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekonomik ve kültürel konuların yanı sıra ekonomik işbirliği ortak komisyonu dahil olmak üzere uzmanlaşmış komitelerin etkinleştirilmesine vurgu yapan İran Dışişleri Bakanı, İran ve Umman arasındaki ticari işbirliğin genişletilmesi gerektiğini, bölge ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğin bölgede barış ve güvenliğin istikrarı için bir model olarak görülmesini umduğunu belirtti. İran ile Umman arasında ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü kutlayan Emir Abdullahyan, Umman hükümetinin bölgesel meselelerde diyalog ve işbirliğine dayalı politikasına övgüde bulundu. Umman Krallığı Dışişleri Bakanı da İran'ın ekonomik kapasitelerine ve yeteneklerine ve insan kaynaklarına atıfta bulundu ve ikili işbirliğini teşvik etmeye ve bölgenin ekonomik kapasitelerinden yararlanılması gerektiğini belirtti.
Viyana'daki nükleer müzakerelerde İran Müzakere Heyeti Başkanı Ali Bagri Keni, Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ile bir araya geldi. Viyana'daki İran Müzakere Heyeti Başkanı Bagri Keni, görüşmelerin ardından dün Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü. Viyana görüşmelerinin 8. turunda 4+1 grubu üyeleriyle yapılan istişarelerin ardından dün iki heyet başkanlarının huzurunda Viyana'daki Coburg Otel'de İran ve Rus heyetleri arasında da bir görüşme gerçekleşti. Viyana müzakerelerinin 8. turu geçen pazartesi günü başladı. Müzakerelerde ilerleme sağlandığı bildiriliyor. İran, Viyana'da bir anlaşmaya varılması halinde nükleer anlaşmaları ihlal eden tarafın öncelikle yaptırımları kaldırması gerektiğini, doğrulamanın ardından İran'ın nükleer eylemlerinin nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleşileceğini belirtti. Tahran, karşı taraf yaptırımları kaldırmaya ne kadar ciddiyetle hazırlanırsa, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları kaldırmada öngördüğü mekanizmaları kabul etmeye ne kadar ciddiyse, nihai anlaşmaya varma süresinin de o kadar kısalacağını vurguluyor.
Çin'in baş müzakerecisi pazartesi gecesi İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri ile Viyana'daki 8. tur yaptırım görüşmelerinde yaptığı görüşmeden sonra İran'ın yeni ve kapsamlı fikirler sunarak görüşmelerde çok yapıcı rol oynadığını söyledi. İran Ajansı'na göre Çin'in Viyana merkezli uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi Wang Quan gazetecilere verdiği demeçte Çin ve İran'ın sürekli diyalog halinde olduğunu ve iki tarafın tüm müzakere konularını tartıştığını ve Çin olarak İran'ın nükleer konulardaki rasyonel taleplerini desteklediklerini söyledi. Wang Quan, Pekin'in nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için İran'ı desteklemeye devam edeceğini de tekrarladı. Viyana görüşmeleri katılan ülkelerin temsilcileri arasında ikili ve çok taraflı görüşmeler şeklinde dün de devam etti.
İran'da bir teknoloji şirketinin genel müdürü, Amerika, Kanada, İngiltere ve İsviçre'nin tekelinde olan depremle ilgili sensörlerin ilk kez İran'da üretiminin yapıldığını duyurdu. Söz konusu teknoloji şirketinin genel müdürü Seyf Pur Ebul Hasani, İran'da ilk kez deprem sensörleri üretildi. Bu daha önce Amerika, Kanada, İngiltere ve İsviçre'nin tekelindeydi dedi. Pur Ebul Hasani açıklamasında ayrıca şöyle dedi. Deprem dalgaları için bir sismometre veya hız sensörü ve deprem dalgaları için bir ivme sensörü üretimi bir depremden sonra hasarı önleyecektir. Bu şirketin ekipmanı İran'daki sismolojinin temel direklerinden biri olan Uluslararası Sismoloji ve Deprem Mühendisliği Enstitüsü'nde bulunuyor.
Akdeniz'de, Kıbrıs açıklarında, Türkiye'de de hissedilen 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğüne dikkat çeken Profesör Doktor Ersoy, tsunami olasılığı var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir dedi. Afat'tan alınan bilgiye göre Akdeniz'de, Kıbrıs açıklarında da saat 4.7'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Derinliği 5.06 kilometre olarak açıklanan deprem Mersin, Adana, Antalya ve birçok ilden hissedildi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa döküldü.
İran Sağlık Bakanı, düşmanlar yaptırımlardaki kesin yenilgilerinin aşikar olduğunu bilmeli ve İran halkı, biz yapabiliriz sloganıyla araştırma çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürecektir dedi. İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Şehit Süleymani korona ile mücadelede ulusal seferberlik projesine katılanları onurlandıran bir konferansta yaptığı konuşmada şöyle dedi. Halkın gerçek gücü burada. Bu da kadınlar ve erkeklerin canlarını feda ettiklerini gösteriyor. Sağlık Bakanı ayrıca şöyle dedi. İran'daki aşı hareketi dünyada eşi benzeri olmayan bir hareketti ve tüm halk işbirliği yaptı.
Türkiye'nin 10 Ocak 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 403.104 COVID-19 testi yapıldı. 65.236 kişinin testi pozitif çıktı. 141 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı. Omikron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı. Sosyal mesafeye çok daha dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?
Irak parlamentosu Cumhurbaşkanlığı adaylarının kayıt süresinin başladığını ve Cumhurbaşkanı'nın en geç bir ay içinde seçileceğini duyurdu. Pazar günü başlayan Irak Temsilciler Meclisi'nin 5. dönemi 1. Başkan Yardımcılığına Sadr Fraksiyonu üyesi Hekim El-Zamili, 2. Başkan Yardımcılığına Kürdistan Demokrat Partisi Temsilcisi Şahvan Abdullah seçildi. Irak'ın 329 sandalyeli meclisinin ilk oturumunun ardından 30 gün içerisinde yeni cumhurbaşkanı seçmesi gerekiyor. Seçilen yeni cumhurbaşkanı seçimlerin galibini 30 gün içinde yeni hükümeti kurarak güven oyu alması için görevlendirecek.
Irak kaynakları bu sabah Güney Irak'ın Mudhanna eyaletinde bir Amerikan terörist lojistik konvoyunun hedef alındığını bildirdi. Irak Zaberun Haber Kanalı konvoyu Muhsenna eyaletinin merkezi Semave kentinden geçerken saldırıya uğradığını bildirdi. Zaberun Haber Kanalı saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı ve olası can kaybı hakkında bilgi vermedi. Irak'taki Amerikan konvoyları ve asker üssü son aylarda defalarca saldırıya uğradı.
Amerikan işgalci güçlerinin desteğindeki Demokratik Suriye güçleri milisleri dün Raqqa kırsalının batısındaki El Suveydiye beldesinde baskın düzenlediler. Söz konusu bölgede dün DSG milislerine karşı yer alan protesto gösterilerine cevap olarak milislerin düzenlediği baskınlarda yerel kaynaklara göre diğer bölgelerden gelen takviye Demokratik Suriye güçleri gruplar da katıldı. Kaynaklar, milislerin tam bir kuşatma uyguladığını ve El Suveydiye beldesinin giriş ve çıkışlarında bariyerler kurduğunu, kasabanın 40'tan fazla sakinini kaçırıp onları bilinmeyen bir yere götürdüğünü sözlerine ekledi. Bu arada Haseke'de Ramallah Petrol Sahası yönetiminden bir kaynak, Sana Haber Ajansı'na Amerikan işgal güçlerinin Demokratik Suriye güçleriyle işbirliği içinde Haseke'nin doğusundaki Ramilan petrol sahalarında günde 3.000 varil kapasiteli bir rafineri inşa ettiğini söyledi. Yerel kaynaklara göre rafinerinin inşasından sonra işgalci Amerikan güçleri ve Demokratik Suriye güçleri tarafından Suriye ada bölgesindeki petrol hırsızlığı ve yağmalarında önemli bir artış görme ihtimali yüksek.
Siyonist İsrail rejiminin bir asker uzmanı, Lübnan Hizbullah hareketinin bazı NATO üyelerinden çok daha güçlü olduğunu itiraf etti. Siyonist Ulusal Güvenlik Araştırma Merkezi, RUNT, İran'ın Siyonist rejimin herhangi bir kara operasyonuna karşı olduğunu açıkça belirttiği bir araştırmasını yayınladı. İsrail'li uzman Siyonist rejimin Lübnan'da Hizbullah'a karşı savaşlar arası savaş stratejisinin başarısız olduğunu ve hareketin askeri cephanelinin büyümesini engellemediğini, tam tersine Hizbullah'ın yıkıcı askeri gücünün artmakta olduğunu belirtti. Tel Aviv'deki üst düzey kaynakları kullanan TIRA, Siyonistlerin tüm çabalarına rağmen bugün Hizbullah'ın birçok NATO üyesi ülkeden daha güçlü olduğunu ve Hizbullah'ın noktasal füzeler, intihar dronları ve kara kuvvetleri de dahil olmak üzere askeri yeteneklerini her geçen gün arttığını vurguladı. Siyonist rejimin asker uzmanlarına göre herhangi bir kara harekatı çok sayıda Siyonist askerin ölümüne neden olacak ve bu Lübnan'da Hizbullah ile olası herhangi bir savaş konusunda da Siyonist rejimi kaygılandıran önemli bir konudur.
Suudi saldırgan koalisyonu Yemen'in batısındaki El Hudeyde eyaletinde ateşkesi bir daha ihlal etti. El Mesire'ye göre Yemen ordusu subayları operasyon odası dün gece Suudi saldırganların ve paralı askerlerinin son 24 saat içinde Yemen'in batısındaki El Hudeyde eyaletinde 93 kez ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Yemen ordusu subayları operasyon odasına göre Suudi saldırganlar ve paralı askerleri çeşitli hafif ve ağır silahlarla Hudeyde'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'de başlattığı savaş şimdiye kadar yüz binlerce Yemenlinin ölümü ve yaralanmasına ve de 4 milyon Yemenlinin evini barkını terk etmesine neden oldu.
Bakü ve Erivan'ın birbirlerine karşı suçlamalarının ardından birbirlerinin sınır ve yerleşim yerlerine ateş açtığını iddia etti. As Haber Ajansı'na göre Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki çelişkilerin ve birbirlerine yöneltilen suçlamaların devamında Bakü, Ermenistan'da bir bölgenin vurulması ve bir arabanın yakılmasıyla ilgili Ermeni sosyal ağlarında paylaşılan içerikleri reddetti. Bu arada Ermenistan'daki Artaşukay Özel Bölgesi Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti medyasında yer alan haberleri yalanlayarak Azerbaycan Cumhuriyeti ordusuna ait birliklerin vurulduğunu iddia etti. Bakanlık Bakü'nün iddiasını gerçeğe uymayan yanlış bilgi olarak nitelendirdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı ülkedeki son gelişmelerde yabancı unsurların müdahil olduğunu söyledi. Bu arada Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşerek bu ülkenin istikrarına destek verdiklerini ifade etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ile uluslararası yükümlülüklerimize bağlıyız dedi. Kazakistan'da yaşanan akaryakıt zammı protestolarını dış destekli terör ayaklanması olarak tanımlayan Rusya Devlet Başkanı Putin ise ülkeyi bu durumdan koruduklarını belirterek zafer ilan etti.
Avrupa Birliği, Nikaragua'da devlet başkanı Daniel Ortega'nın ailesinde içeren 7 kişiyle 3 kuruluşa demokrasiye zarar verdikleri ve hileli seçimi destekledikleri gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını duyurdu. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre yaptırım uygulanacak kişiler arasında Ortega'nın devlet başkanı danışmanı olarak görev yapan oğlu ve kızı ile aynı zamanda eşi olan devlet başkanı yardımcısı Rosario Murillo bulunuyor. Amerika'da Nikaragua'ya yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Amerikan Hazine Bakanlığı, iki general ve savunma bakanı ile telekomünikasyon şirketinin yetkililerini yaptırım listesine almıştı.
Ve son haberimiz, Kuzey Kore gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesi test edilen silahın yeni bir hipersonik füze olduğunu duyururken 700 kilometre uzaklıktaki hedefin başarıyla vurulduğu açıklandı. Kuzey Kore yönetimi geçtiğimiz yıl Eylül ayında ilk kez yeni geliştirilen hipersonik füze denemişti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nda yer alan haberlere göre yeni füze teknolojisi ülkenin gelecek 5 yıl için yaptığı askeri gelişim planının en önemli silahlarından biri oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ile Türkmenistan ilişkilerinde yeni dönemin başlaması etrafında. Komşularla ilişkilerin geliştirmesi İran'da yeni hükümetin dış siyasetinin öncelikli konularından biri olarak değerlendiriliyor. Bu siyasetin bir parçası olarak Tahran geçtiğimiz günlerde Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Serdar Berdim Muhammedov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Merdov'u ağırladı. Bu ziyaret bağlamında Tahran ve Aşgabat'ın gündeminde iktisadi, ticari ve transit işbirliğinin geliştirmesi yer aldı. Pazar günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın özel elçisi Serdar Berdim Muhammedov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Merdov ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini değerlendirdi. Kasım 2021'de İran Cumhurbaşkanı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Zirvesi'ne katılmak üzere Aşgabat'a gitmiş ve Türkmenistan Devlet Başkanı ile bir araya gelmişti. İran, bölgesel ilişkileri geliştirme ve komşularıyla ikili ilişkileri genişletme siyasetinin devamı niteliğinde yakın zamanda Türkmenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak. Türkmenistan Devlet Başkanı Özel Elçisi Berdim Muhammedov, Tahran ziyareti sırasında Gurbanguly Berdim Muhammedov'dan yazılı bir mesaj getirdikten ve İran hükümetinin son birkaç ayda Türkmenistan'la ilişkileri genişletme ve güçlendirme çabalarını takdir ettikten sonra şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti ile başta doğalgaz, ulaşım, ekonomi, ticaret ve kültürel işler olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız. İran-Türkmenistan ilişkileri enerjinin yanı sıra demir yolu, deniz ve kara taşımacılığı, mühendislik hizmetlerinin ihracatı ve sınır terminallerinde ihracat ve ithalatın kolaylaştırılması alanlarında büyüyebilecek kapasitededir.
Bu bağlamda Serdar Berdim Muhammedov, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Türkmenistan-İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinde yeni bir tarihi sayfa açmayı amaçlıyor. Özellikle sınır uç noktalarında ticaretin ve transit geçişinin artırılması ve kolaylaştırılması olmak üzere kapsamlı işbirliğinin geliştirmesine yönelik Türkmen Cumhurbaşkanı'nın İran ziyaretinde imzalanacak ve hayata geçirilecek çok sayıda teklif hazırlandı dedi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Hasan Hanizade, İran ve komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, İran'ın Asya ülkeleri, Rusya ve Güney ve Kuzey komşularıyla yaptığı ticaret ve diplomatik anlaşmaların birçoğunun yeni bir duruma yol açtığına inanıyor. Bu bağlamda uluslararası sistemde yaptırımların artık İran üzerinde bir baskı aracı olamayacağı anlayışı ortaya çıkmıştır. Ticari ve ekonomik işbirliği çerçevesindeki bu anlaşmaların uygulanması sonucunda 2021 yılında İran ve Türkmenistan 2020 yılına kıyasla sorunlara rağmen ticaret hacminde %84'lük bir artış kaydetti. Hali hazırda İran-Türkmenistan ilişkilerinde önemli konulardan biri de ulaştırma ve transit alanında işbirliği ve raylı ulaşım sisteminin güvenli ve ucuz bir ulaşım olarak güçlendirilmesidir. Bu imkan her iki ülke için de birçok fayda sağlayabilir. İran ve Türkmenistan'da mevcut durumun çok ötesinde işbirliklerine sahip olabilir. Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcısı Serdar Berdim Muhammedov, İran Karayolları ve Şehircilik Bakanı Kasım Rüstemi'nin ticari mal geçişini güçlendirmek için yaptığı önerilere övgüde bulunarak ulaştırma sektörünün İran-Türkmenistan ilişkilerinde en önemli alanlardan biri olduğunu belirtti. Genel olarak enerji, ulaşım, teknik ve mühendislik hizmetleri, teknolojik ve akademik tiyatiler, yapay zeka gibi çeşitli sektörlerde mevcut işbirliği kapasiteleri göz önüne alındığında iki ülke arasındaki işbirliğinin büyüyebileceği söylenebilir. İki ülke yetkililerinin açıklamaları da ilişkilerin geliştirilmesi konusunda güçlü bir kararlılığı gösteriyor. Bu iki önemli bileşene güvenen Tahran ve Aşgabat, ilişkilerin yeni döneminde ikili ve bölgesel işbirliğin daha da genişletilmesi yönünde yeni adımlar atabilirler.
yorumumuz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan hattındaki gerginlikler etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Rusya arabulucuyla Karabağ Barış Anlaşması'nın maddelerinin uygulanmasıyla ilgili diyalogların devam ettiği bir sırada iki ülke arasındaki gerginlikler sınır bölgelerine devam etmekte. Aslında Bakü ile Erivan arasında Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan'ın sınırlarının belirlenmesine yönelik müzakereler sürerken gerilimin ve çatışmanın geri dönüşünün ihtimalinin yükseldiği ve gerilimlerin arttığını söylemek gerekir. Bölgedeki bağımsız siyasi çevrelerin temel endişelerinden biri Azerbaycan-Ermenistan temas hatlarının herhangi birinin sabote edilmesi durumunda üçüncü bir Karabağ Savaşı'nın çıkması ihtimalidir. Bu gerilimlerin tırmanması Bakü ve Erivan yetkililerinin Dağlık Karabağ Savaşı'nı sona erdirme gereğini defalarca vurgulamalarına rağmen yaşanmaktadır. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölge ve dünya ülkeleri makamları ile görüşmelerinde defalarca Karabağ bölgesi konulu çatışmanın ve sorunun sona erdiğini açıklamıştır. Ancak Bakü'deki muhalefet partileri ve siyasetçileri hatta bağımsız siyasi uzmanlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı düşüncelerinin aldatıcı ve yanıltıcı olduğunu düşünüyorlar. Ermenistan'daki muhalefet partileri de Paşinyan hakkında benzer görüşlere sahipler. Bu nedenle birçok siyasi uzman 3. Karabağ Savaşı'nın patlak vermesinin muhtemel olduğunu düşünüyor. Bu konuda Amerika'da yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti siyaset uzmanı Arif Yunus şöyle diyor. Uzmanların hesaplarına göre 3. Karabağ Savaşı 2024 ve 2025'te olabilir. Çünkü Rus barış güçlerinin Karabağ bölgesindeki görevi 5 yıl sonra sona erecek. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu siyasi uzmanı şöyle diyor. Ruslar açıkça Dağlık Karabağ bölgesine uzun süre kalmak için geldiklerini söylüyorlar. Bu nedenle bir bahaneye ihtiyaçları olduğu aşikardır. Bu bahanelerden biri de 3. Dağlık Karabağ Savaşı'nın sabotaj ve ihlallerle yeniden başlamasıdır.
Bu olasılıklar göz önüne alındığında ateşkes kurallarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin Azeri ve Ermeni güçlerin temas hatlarında düşmanlıkların ve çatışmaların yeniden başlamasına yol açabileceği söylenmelidir. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üst düzey askeri yetkilileri sürekli olarak Ermenistan ile savaşı yeniden başlatmaya hazır olduklarından bahsediyorlar. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Ermenistan ile ihtilafın sona erdiğini duyurmasına rağmen her zaman bu ülkenin askeri güçlerinin tam olarak hazır olduğunu ilan ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı bölgedeki gerginliklerin tırmanmasından Ermenistan'ı sorumlu tutuyor ve askeri personelin teyakkuz düzeyinin artırılması ve Bakü askeri birliklerin lojistik destek kabiliyetlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Ancak ateşkes ihlalleri Azeri ve Ermeni tarafların birbirlerini suçlamaları yeniden başlamıştır. Bu bağlamda resmi raporlar Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ortak sınırın yeniden gergin hale geldiğini gösteriyor. Bu bağlamda Bakü hükümeti Erivan Ateşkes Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi. Ermeni güçleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kelbecer bölgesindeki Şurca sınırında bomba atar ve yüksek kalibreli silahlarla ateş açtı. Ermeni askeri yetkililerin Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın son suçlamasını reddetmesine rağmen Ermeni ordusunu Azeri şehirlerine doğru ateş etme suçlamasının Ermenistan'ın olumlu adımlar attığı bir dönemde geldiğini söylemek gerek. Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istediği açıkça ortadadır. Bu bağlamda mayın tarlalarının haritalarının teslimi, Azeri esirlerin bırakılması ve Bakü ile görüşmeler için özel bir elçinin atanması yer alıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21'de 1400, Hicri Kameri 8, Cemaatüssani 1443 ve Miladi 11 Ocak 2022 Salı. On yıl önce bugün Hicri Şemsi 21'de 1390'da İranlı nükleer bilimci Mustafa Ahmedi Ruşen, soykırımcı rejim İsrail unsurlarınca suikasta uğrayarak şehit düştü. İran'ın barışçıl nükleer programının dördüncü şehidi sayılan Mustafa Ahmedi Ruşen, Hicri Şemsi 1358'de İran'ın batısındaki Hemedan'ın yakınındaki bir köyde dünyaya geldi ve ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra üniversiteden kimya dalında mezun oldu. Mustafa Ahmedi Ruşen iş yerine gittiği bir sırada suikasta uğradı ve nihayet araba şoförüyle birlikte şehit edildi. Bir süre sonra İranlı nükleer bilimcileri şehit eden terör çetesi yakalandı ve bu çete unsurları soykırımcı İsrail rejimine bağlı oldukları ve bu rejimle bağlantı içinde olduklarını ve bu rejime bağlı piyonlarından eğitim aldıklarını itiraf etti. ...65 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21'de 1335'te İranlı ünlü coğrafyacı ve araştırmacı Üstad Ebul Kasım Sahab vefat etti. Hicri Şemsi 1266'da Tefriş kentinde dünyaya gelen Sahab, gençliğinde kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Arapça, Fransızca, İngilizce ve Almanca'yı çok iyi bilen Üstad Sahab birçok eser kaleme aldı. ...21 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21'de 1379'da mücadeleci alim Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin vefat etti. Hicri Şemsi 1312'de Kutsal Necef-i Eşref'te Lübnanlı bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin ilk öğrenimini bitirdikten sonra dini ilimleri kendi dönemindeki alimlerin nezdinde öğrendi. 36 yaşında Lübnan halkına hizmet etmek için ülkeye giden Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin Hicri Şemsi 1354'te Lübnan Şiileri Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı oldu. ...115 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemaatüssani 1328'de Horasan'ın önde gelen alim Hatip ve vaizi Şeyh Muhammed Taki Bohlul İran'ın doğusundaki Konabat kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından öğrenen Şeyh Muhammed Taki Bohlul ardından Sebzivar'a gitti ve orada eğitimini sürdürdü. Koherşah Camisi'nde Pehlevi rejimine karşı ifşaatlarda bulunan Şeyh Muhammed Taki Bohlul'un konuşmaları Pehlevi rejiminin birçok insanı öldürmesine neden oldu. ...66 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemaatüssani 1377'de Müslüman büyük alim Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Şerefüddin Ameli vefat etti. Hicri Kameri 1290'da Irak'ın Kutsal Kazım'ın kentinde dünyaya gelen Ameli tahsilinin sonunda Lübnan'ın Cebel Amil kentine gitti ve orada İslami ilimler alanında faaliyette bulundu. Bu önde gelen Müslüman alimin İslam dünyasına büyük hizmetleri olmuştur ve dünya Müslümanlar arasında vahdetin güçlenmesine daima vurgu yapardı. ...8 yıl önce bugün 11 Ocak 2014'te soykırımcı rejim İsrail'in elebaşı Ariel Sharon öldü. Sharon, Siyonist rejimin en acımasız savaş suçlularından biriydi ve binlerce Filistinlinin şehit olmasına sebep oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İndirim, yalan, etiket, gerçek.
Yeni Asya.
Hukukta gerekli adımlar atılsın, ekonomik problemler çözülür.
Milli Gazete.
Dolar kurunda yeni bir dalga uyarısı, geliyor gelmekte olan.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 9 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde "Ama Bunlar AK Partili" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Müsiyat Başkanı Sayın Mahmut Asmalı'nın yüksek faizden yakınması önemlidir, kredi faizlerinin %30'lara çıktığını hatırlatan Asmalı şöyle diyor: %14'lük politika faizi maalesef reel sektöre yansımış değil. Bizim talebimiz en azından %14 politika faizi varken bankaların masrafını koyup bunların maksimum %18-20'lerde olması herkesçe arzu ediliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Evet, herkes arzu ediyor. Fakat bankaların %18-20'lerde faiz verebilmesi için daha düşük faizle mevduat toplaması lazım. O zaman da döviz tavan yapıyor. Demek ki ekonomide emir demiri kesmiyor. İktisadi zihniyetin ilk adımı budur. İslam tarihi dahil bütün tarihte de böyledir. Piyasa laf dinlemez. Yüksek faiz vücuttaki kötü hastalıkların yüksek ateşi gibidir. Yüksek faizden herkes şikayetçidir ama müsiyadın şikayetçi olmasını daha anlamlı buluyorum. Bildiriler yayınlayarak destekledikleri faiz sebeptir politikasının piyasada faizi aşağıya çekmek şöyle dursun büsbütün tırmandırdığını yaşayarak görüyorlar. Demek ki faizleri aşağı çekmenin yolu Merkez Bankası'na emir vermek, bankalara baskı yapmak ya da bu nastır nas diyerek politikaya kutsal etiketi yapıştırmak değilmiş. Aksine bunlar faizi büsbütün yükseltiyormuş. Demek ki faizi çok düşük seviyelere çekmenin yolu Erdoğan'ın batılı kapitalist ülkeler dediği ekonomilerde olduğu gibi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, bütçe disiplini, seçimlere değil uzun vadeli verimliğe ve teknolojiye yatırım yapmak gibi rasyonel politikalarmış. İktisatçılar bu gerçekleri yıllar önce söylemişler, uyarılarını yapmışlardı. İktisat tarihçisi Profesör Şevket Pamuk, iktidarın rasyonel ekonomi politikalarından kendi taraftarlarına yönelmesinin ekonomik çöküşle sonuçlanacağını söylemişti. Kemal Derviş, iktidarın ilk 10 yılındaki başarıları överken, Merkez Bankası'na baskı yapılması, kurumların kalite kaybı, verimlilik düşmesi gibi sebepleri belirterek dengenin bozulduğunu 6 yıl önce Cansu Çamlıbel'e anlatmıştı. Merkez bankacılığı uzmanı Profesör Caner Bakır, ekonomi politikalarında ve kurumlarda ortaya çıkan bozulmaları ve yaratılan sanal refahı anlatarak bu böyle gitmez, oksijen azalır, olası krizden halk büyük zarar görür diyerek uyarmıştı. TÜSİAD'ın uyarıları uzun bir liste tutar. Eleştirinin değeri böyle uyarıcı olmasıdır. Fakat kulak verilmedi. Aksine tepki ile karşılandı. Sonuç ortada.
İrfan Hüseyin Yıldız 9 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde 2022'ye girerken Türkiye ekonomisi başlıklayan sunu kuyucularla paylaşıyor. Covid-19 salgınının yeni varyantlarıyla her alanda yarattığı etkileri devam ediyor. Aşılama ve tedavide kat edilen mesafelere rağmen dünyada günlük vaka sayısı 2 milyonu, toplam ölüm sayısı 5,5 milyonu aşarken Türkiye'de vaka sayılarında yeni rekorlar kırılıyor. Bu süreçte ülkeler parasal genişlemelerle salgın yarattığını, gelir yoksulluğunu gidermeye çalışmış. Ortaya çıkan lojistik ve tedarik zincirlerindeki arz yönlü kırılmalar beraberinde küresel fiyat artışlarını getirmiştir. Kuraklık nedeniyle bütün ülkeleri etkileyen gıda fiyatlarındaki artışlar ise önemli bir problem olarak varlığını sürdürüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dünya küresel salgının yarattığı sorunları gidermeye çalışırken Türkiye 2022 yılında enflasyon, döviz krizi, artan borçlanma maliyetleri, yoksulluk ve gelir dağılımı, adaletsizliği konularında ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Türkiye'de dolarizasyona bağlı olarak döviz kuru artışı ile fiyat artışları arasında güçlü ve doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 23 Eylül'den başlayarak kademeli olarak politika faizi 5 puan düşürülmüş, dolar kuru 8.6 liradan 18 liraya çıkmış, bu durum hızlı bir şekilde fiyat artışlarına yansımıştır. Ortaya çıkan döviz krizi ve yüksek enflasyon, ihracata dayalı büyüme modeline geçtik diye açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra 20 Aralık'ta panik içinde kur korumalı TL mevduat düzenlemesi getirilmiş, kamunun yoğun döviz satışıyla birlikte dolar kuru 11 lira seviyelerine geri çekilmişse de bugünlerde dolar kuru tekrar 14 lira seviyelerine çıkmıştır. Yeni ekonomik model olarak açıklanan bu uygulamanın orta ve uzun vadede sürdürülebilir olmadığı, kamuya ağır mali yükler getirebileceği öngörülememiştir. Kamunun içerideki yüksek borçluluğu, özel sektörün borçlanabileceği TL kredileri de sınırlamış durumdadır. Politika faizinin %14 indirilmesine rağmen bankalar ancak %21-23 ile TL mevduat toplayabilmekte ve %26-30'larla kredi kullandırabilmektedir. Oysa politika faiz indirimleri yapılmadan önce bu oranlar daha aşağı seviyelerdeydi. Açıktır ki girilen politikayla istenen sonuç alınamamıştır. Öte yandan swap hariç net rezervleri eksi 56.4 milyar dolara düşen Merkez Bankası zordadır ve rezervleri artırmak için serbest piyasa ekonomisine uymayan çeşitli uygulamalara gitmektedir. İhracatçıların getirdiği ihracat bedelinin %25'inin Merkez Bankası'na satılması mecburiyeti getirilmiştir. Peki yaptığı ihracatın ithal girdiği oranı %75'ten fazla olan ihracatçı ne yapacaktır? Ya da transit ticaret yapan ihracatçı bu durumda faaliyetini nasıl sürdürecektir? Bu ihracatçılar zaten düşük kar marjlarıyla çalışırken nakit akışlarını ve maliyetlerini nasıl planlayacaklardır? Yabancılara gayrimenkul satışı karşılığında verilen vatandaşlık uygulamasında değişiklik yapılarak bu satışların dövizle yapılması ve bedellerinin de Merkez Bankası'na aktarılması düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemeler dolarizasyonu artırmakta ve TL'ye itibar kaybettirmektedir. Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan riskler ve belirsizlikler finansal yapıları da kırılgan hale getirmiştir. Bu çerçevede reel sektörde başlayacak iflasların banka bilançolarına aktarılarak sistemin zorlayıcılığı unutulmamalıdır. 2018 yılından beri yabancı sermaye girişi neredeyse durmuştur. Türkiye ekonomisine yeniden fon girişinin sağlanabilmesi önemlidir. Bunun için 2022 yılı başından itibaren ilk sağlanması gereken şey güven olarak görünmektedir. Güven oluşmadan istikrara kavuşmak mümkün görünmemektedir.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 9 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde hükümet ekonomiye spekülasyon penceresinden bakıyor başlıklı yazısına yer veriyor. 2016 OHAL ve 2018 başkanlık rejiminden sonra Türkiye'de ciddi anlamda fiziki yatırım yapılmadı. Yalnızca zorunlu olan amortisman ve yenileme yatırımları yapıldı. Hükümetin özel sektöre adeta zorla yaptırılan yerli otomobil yatırımında en az %70 ithal girdi kullanılacaktır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Fiziki yatırım yapmak isteyen yerli sermaye de yurt dışına çıkıyor. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi de girmiyor. Söz gelimi 2021 ilk 10 ayında gayrimenkul dışında giren doğrudan yabancı yatırım sermayesi 1,3 milyar dolar. Bu sermayede içeride yabancı yatırımların yenilenmesi ve amortismanına ancak yetiyor. Yerli ve yabancı sermaye tamamıyla spekülasyona yöneldi. Hükümetin bütün politikaları da zaten faiz kur üstünedir. Eskiden Türkiye'de yatırım teşvikleri konuşulurdu. AKP iktidarı ile Türkiye ekonomisi spekülasyon tuzağına düştü. Ekonomiyi uzun süre sıcak para ve spekülatif yabancı sermaye yöneltti. 2013 yılına kadar sanayici de sermayesini faizde değerlendirdi. Netice olarak Türkiye 19 senedir yalnızca finansal yatırım araçları konuşuyor. Erken sanayisizleşmemize de neden olan bu yanlışlardır. Bazıları kur artışının faiz indirimleriyle ilgisi olmadığını söylüyor. Bunlara tavsiyem yaşadığımız 3 kur şokunda da reel faizlerin ne durumda olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın faiz konuşmalarının kurları nasıl etkilediğini araştırmaları veya bunları yazan iktisatçıları okumalarıdır. Anlaşılan o ki hükümet seçimi finanse etmek için panik içinde kararlar veriyor ve bu kararlarına da teorik altyapı bulmak istiyor. Ama toplumda da her zaman siyaha beyaz diyerek dikkat çekmek isteyenler oluyor. Yoksa bugünkü kaosa girmezdik.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Muhterem dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum isimli sohbetimizin 28. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen sohbetimizde kitabın çocukların hayatındaki önemi üzerinde durduk. Bugün ise çocukların kitap ile tanışmak ve kitap okuma alışkanlığının öneminden bahsedeceğiz.
Kitaplar her zaman öğretici olabilir ve büyümenin ve mükemmelliğin önünü açabilir. Ancak çocuklukta çocuğun düşünce ve fikirlerinin yapısı gereği en çok hikaye kitapları rağbet görür ve sevilir. Aslında çocukların hikaye dinlemesi ve onlara masal okumanın önemini unutmamak gerekir. Zira eğitim konusunda en basit, en tatlı ve en çekici pratik yollardan biri masal anlatımını kullanmaktır. Aslında masal anlatmak insan eğitiminin en doğal yöntemlerinden biridir. Masal anlatan ise muhataba aktardığı konuya inanan ve tam bilgi sahibi olandır ve bu yüzden de muhatabın zihninde şaşırtıcı etkisi olur.
Buna göre günümüzde günlük yaşamlarında bir şekilde zihinsel ve duygusal sorunlarla boğuşan çocuklar için masal anlatımı ve tiyatronun tedavi yöntemleri olarak görüldüğüne şahit olmaktayız. Masal okumanın çocuklar için önemi üzerine son yıllarda birçok araştırma yapılırken çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimleri üzerindeki çok olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Bu yüzden psikologlar ve eğitim uzmanları anne ve babalara çocuklarını erken yaşlardan itibaren masal ve hikayeler anlatmalarını tavsiye ediyor.
Masal ve hikaye mazisi insanın yaratılışına dayanan en eski sanatlardan biridir. İnsan kendi çevresiyle bağlantı kurabildiğinden itibaren hikaye ve masal anlatmaya ihtiyacı vardır. Mağaralarda ilk insanların çizdiği resimler ilk hikayeleri oluşturuyor. İnsan büyüme ve gelişme sürecinin her kademesinde kendi hikayelerini yaratarak ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hikayeler insanın hayatı ile bütünleşmiş, düğümlenmiş ve onun ihtiyaçlarına orantılı olarak gelişmiş ve anlatılmıştır.
Çocuklukla başlayan insan kişiliğinin gelişiminde öykü ve hikayelerin çok önemli bir yeri vardır. İyi hikayeler ve masallar aracılığıyla çocuk birçok ahlaki değeri keşfeder. Baskılar karşısında azim, cesaret, fedakarlık, umut, özgürlük ve dayanıklılık pek çok hikayenin özünü oluşturan değerlerdir. Bir çocuğun güzellik anlayışını geliştirmek, çocuğu etrafını saran dünyadan haberdar etmek, onda faydalı alışkanlıklar geliştirmek, çocuğun bağımsızlık ve yaratıcılık duygusunu teşvik etmek, çocuklar için iyi bir hikayeyi tasarlayanların temel hedefleridir.
Çocuk ve genç yetişkinlerin edebiyatı araştırmacıları tarafından yapılan araştırma sonuçları, hikayelerin çocukların dilinin gelişimi ve ilerlemesi, edebiyat ve dinleme becerileri, algı ve hayal güçlerini güçlendirme ve çevrelerindeki dünya ile bağlantı kurma kabiliyetlerinin gelişmesi ve güçlenmesi için yararlı olduğunu kanıtlamıştır. Psikologlar bebeklerin ve çocukların beyinlerinin gelişimi için hikaye anlatmanın gerekli olduğuna inanırlar. Uzmanlar masal anlatmanın anne ve babanın sesini tanımaya ilaveten çocuğun konuşmasını ve kelimeleri doğru ve eksiksiz olarak söylemesini kolaylaştırdığını savunuyorlar.
Bu arada birçok çocuk uzun bir süre bir konuya odaklanarak dikkat etmek ve bir şey hakkında düşünme yeteneğine sahip değildir. Bu yüzden dinleyici olmaktan daha çok konuşmacı olmayı tercih ederler. Bu nedenle onlara masal anlatmak, onların zaman içinde dinleme ve anlama konusunda daha sabırlı olmalarını sağlarken, onların giderek konuları anlama konusunda hassas olmalarına da neden olur.
Tahran Radyosu.
Eski zamanlardan beri masal ve hikaye anlatmak insanlar arasında çok yaygındı. İnsanlar büyük bir coşku ile hikayeleri dinler ve nesilden nesile ağızdan ağza bu hikayeleri gelecek kuşaklara miras bırakıyorlardı. Tabii ki hikayelerin dinleyici üzerindeki büyüleyici etkisi hayali masalları üretenlerin işine de canlılık kazandırıyordu. Bu konuda eski kuşaklardan birçok kitap ve eser geriye kalmıştır. Tabii ki hikayelerin çekiciliği sadece insanları oyalamak veya boş zamanlarını doldurmak için değildir. Tecrübenin de gösterdiği ve psikolojinin de onayına göre dolaylı öğüt ve nasihat insanda daha fazla değişim ve gelişim sağlar. Hikayeler insanın zihninde daha kalıcı oldukları için ibret vermek ve bilgi kazandırmak için en uygun yöntemdir.
Çocuk doğası gereği masallara ilgi duyar ve şaşırtıcı hikayelerden ve olaylardan, özellikle de sürekli olan hayat hikayelerinden hoşlanır. Fakat dini metinlerdeki hikayeler de uzun bir tarihe sahiptir ve farklı dinler insanları yönlendirmek ve gafletten uyandırmak için hikaye ve masal anlatımından çok yararlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in bazı bölümleri de ince ve öğretici hikayelere ayrılmıştır. Kur'an hikayeleri yüksek sanatsal özelliklere sahiptir. Kur'an-ı Kerim sözün mucizevi etkisini dikkate almanın yanı sıra hidayet ve aydınlatıcı rolü olan içerik ve gerçekleri beyan etmeyi de asla ihmal etmemiştir.
Kur'an-ı Kerim hikayeleri sanatsal ve edebi bir hikaye olmakla birlikte aydınlatıcı hakikatleri ifade eder. Kur'an hikayeleri hakikati sanat diliyle okuyucunun zevkine hitap eden özgün ve güzel temsillerle ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de geçen hikayeler hayali veya kurgu maceraları değiller. Tüm bu hikayeler insan yaşamının tarihinde yaşanan gerçeklerdir. Bu hikayeler insanlara hikayeyi kahramanının şahsiyetine örnek gösterirken onlara doğru hidayet yolunu da aydınlatır.
Kur'an hikayelerinde insanların dikkat ve özenle her şeyin en iyisini seçmeleri için olumsuz ve olumlu davranışlar kurgusal karakterler tarafından sergilenir. Allah-u Teala peygamberlerin mutahhar ve parlak çehrelerini şahisli bir örnek olarak seçmiş ve onları tüm çağlar ve kuşaklar için hidayet meşalesi yapmıştır. Yüce Yaradan peygamberlerin seçkin ve üstün özelliklerini çizmekle insanların kalplerini onların azamet ve büyüklüğüyle doldurmuş ve herkesin onların önünde huzur ve huşu içinde olmasını sağlamıştır.
Örneğin İsmail'in hikayesi sahip olduğu iman tutkusunun onu aşkın mezbahasına çeken ve Allah'ı razı etmek için kurban edilme emrine boyun eğen bir gencin hikayesidir. Allah'a olan sabrın ve güvenin değerli işaretleri Hazreti Yakup'un hayatında tasvir edilmiştir. Hazreti Yusuf peygamberin hikayesinde her okunuşta muhataba yeni mesajlar veren saflığın, iffetin, bilginin ve hikmetin sanatsal bir tablosu vardır. Ebeveyn ise Kur'an-ı Kerim hikayelerini sade bir dille çocuklarına anlatarak en iyi ve en yüksek eğitim konularını onlara aktarabilirler.
Çocuklar hikaye dünyasında oynuyorlar, masallarla uyuyor, uyanıyor ve yaşıyorlar. Hatta en yaramaz çocuklar bile masal dinlemeyi severler. Masallardan öğrenir ve ibret alır ve uyku dünyasında bile masalları izlerler. Eğer masal anlatan kişi çocukların dünyasını bilirse, hikaye anlatma teknikleri ile çocuklarda tüm büyük küçük ahlaki ve insani değerlerin tohumlarını onların kalbine ekerek yaşadığı toplumun kültürel mirasını gelecek nesillere aktarabilir.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Masal ve rivayet anlatma sanatının ihya edilme zarureti.
Muhterem dinleyiciler, insanlık tarihinin en eski sanatlarından biri olan masal anlatma sanatı üzerine hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İnsan ta eski çağlardan masal anlatmaya ilgi duymuş ve çeşitli masallar ve hikayelerle ilgilenmiş ve geçmişlerin acı tatlı anılarını birçok ibret ve nasihatle birleştirerek nakletmiş ve böylece insanların talim ve terbiyesine katkı sağladığı gibi milletlerin tarihi ve kültürünü korumakta önemli rol ifa etmiştir.
Masal anlatma geleneği beşeriyetin ömrü kadar eskidir ve çeşitli asırlarda birçok etnik grup arasında yaygın hale gelmiştir. Çağımızda da masal ve hikaye anlatma sanatının öneminden hiçbir şey eksilmediği gibi daha da ilgi odağına oturmuştur. Masal anlatma sanatı İran'da Çocuklar ve Ergenler Fikri Yetiştirme Merkezi'nin eski faaliyetlerinden biridir. Bu doğrultuda Çocuklar ve Ergenler Fikri Yetiştirme Merkezi'nin 23. Uluslararası Masal Anlatma Festivali 16 ila 21 Aralık 2021 tarihinde Tahran'da düzenlendi.
23. Uluslararası Masal Anlatma Festivali'ne İsviçre, Malezya, Meksika, Türkiye, Oman, Küba, İspanya, Güney Afrika, Kanada, Hindistan, Mısır, Filistin, Tunus, İtalya ve Arjantin'den 22 sanatçı, İran'da 19 sanatçı ile birlikte festivalin uluslararası bölümünde rekabet etti. Gerçi koronavirüs pandemisi yüzünden yabancı sanatçılar bu etkinliğe doğrudan katılamadı. Ancak gönderdikleri videolar muhatapları, jüri heyeti ve uzmanlar için yayınlandı.
Festivalin esas bölümü ulusal, uluslararası, ayini, geleneksel, işaret dili, sesli ya da podcast ve 90 saniyelik dallarında sunuldu. Festivalin ayini, geleneksel dalı ise İran'ın görsel sanatında 3 çeşit tiyatro tarzı rivayet olan Perdehani, Nakali ve Şemail Gerdani şeklinde gerçekleşti. İşaret dili ile masal anlatma dalı da bu yıl festivalde bağımsız bir dal olarak 4 sanatçının katılımı ile düzenlendi.
Bundan binlerce yıl önce insanlar uzun ve yorgun geçen bir günün sonunda yaktıkları ateşin etrafında toplanıp büyüklerin anlattığı masalları dinleyerek günün yorgunluğunu unuturdu. Baskı sanayi gelişip kitaplar basılmadan önce de evlerde nineler, aile fertlerinin toplandığı samimi ortamda anlattıkları masallarla bir yandan kendi deneyimlerini aktarıyor ve öbür yandan aileye bir söylediğini eğlendiriyor ve sonuçta tarih, kültür, gelenek, inançlarını hane halkına öğretiyordu. Ancak kitap, radyo ve televizyon icat edildikten sonra bu adet yavaş yavaş unutuldu. Ama yine de çocuklar hala büyüklerden masal dinlemeyi çok sevdiği belirtilmelidir. Zira masal anlatmak ve şöyle tarihi kadar eski bir sanattır ve masal, anı ve maceraların dinleme merakı insanın içinde yatan bir meraktır.
Masal anlatmanın üç önemli değeri söz konusudur. Bu sanat çocuklara ve ergenlere sözlü edebiyat geleneğini idrak etmeleri ve geçmişi anlamalarına yardımcı olur. Büyüklere, çocukları ve ergenleri edebi deneyimle tanışmalarını sağlama fırsatı verir. Çocuklara ve ergenlere kitaplara bağlı kalmaksızın ve istekle düşüncelerini ve hayal gücünü geliştirir.
Masal anlatmak tüm insanların ortak deneyimidir. Bazıları masal anlatma sanatını bir veya birkaç dinleyiciye nazım ve nesil şeklinde masal anlatma sanatı şeklinde tanımlamıştır. Bu kesime göre esas amacı eğlendirmek olan bu sanat, masal anlatan sanatçının hareketleri, ses tonunu değiştirmesi, müzik, resim göstermek gibi etkinliklerle beraber olabilir. Geleneksel şekliyle masal anlatmak, sanatçı ile dinleyenlerin arasında doğrudan ve aracısız bir irtibat kurar. Bu irtibat kurulduktan sonra hayal gücü harekete geçer ve dinleyici, sanatçının yardımıyla hayalinde kurduğu görüntülerle apayrı bir dünyaya ayak basar.
Hayatını 10 yaş üstü çocuklara masal anlatmaya adayan Kanadalı masal anlatma sanatçısı Ita Sadu'ya göre gerçek masal anlatma sanatı sürekli doğaçlamayı ve muhatapların katılımını gerektiren bir sanattır. Masal çocukların dilini, edebi maharetlerini, dinleme maharetlerini ve iletişim kurma maharetlerini geliştirmekte faydalıdır. Günümüzde televizyon ve bilgisayar icat edildikten sonra birçoklarımız hayal gücümüzü kullanmayı bir kenara bıraktık. Oysa masal anlatma sanatı hayallerimizi geliştiren bir sanattır.
Tahran Radyosu.
Masal anlatma sanatı insanlara dünyayı daha iyi idrak etmeleri ve beşeriyet tarihinden günümüze dek geçen zaman hakkında daha derin anlamlara kavuşmalarına yardımcı olur. Masal anlatma teknikleri zamanla değişmiş olabilir ancak bu sanatın insanların arasında daha derin bir bağ kurma özelliği değişmemiştir. Her kültürün kendine özel masalları ve rivayetleri vardır ve eğlence, eğitim, kültürün koruması veya ahlaki değerlerin telkin edilmesi yönünde birer araç olarak elden ele dolaşır. Masal sözcüğü insanda çocukluk çağında büyüklerinden duyduğu ve hala kafasında yer alan maceraları çağrıştırıyor. Buna göre masal, gerçeğin yansıması olan sade bir terim gibidir. Bu yansıma gerçek alemden farklı olarak insanın kendi ürünüdür ve eğer gerçek alemde eli kolu bağlı ise masal aleminde kaderine farklı bir şekilde geliştirir ve olayları satranç taşları gibi yerlerine değiştirir. Bu iktidar duygusu insana kendi ürünü olan bu alemden mutluluk duymasına yol açar.
Günümüz dijital dünyasında masal farklı şekillerde karşımıza çıkar. Nitekim sinema, televizyon ve yazılı kaynaklarda modern edebiyatın önemli bir bölümü masallara ayrılmıştır. Günümüz akılcı insanı masalların hayal ürünü olduğunun bilincinde olmasına karşın kendini hayal aleminde seyretme zevkinden mahrum bırakmak istemez. Gerçi görece de sadece çocuklar masal dinlemeyi sever fakat gerçekte masalların muhatapları sadece çocuklar değildir. Nitekim yetişkin ve yaşlı insanlar da hangi sınıftan ve hangi eğitim seviyesinden olursa olsun en boşundan en meşgaleli olana kadar herkes masal dinlemeyi sever. Thank you.
Gerçi günümüzde radyo ve televizyonun revaçlı olduğu bir dönemde kitaptan masal okuma alışkanlığı bir ölçüde marjinal hale gelmiş olabilir. Ama yine de bu masalların medya organlarında anlatılan masalların temeline oluşturduğu belirtilmeli. Bu konuyla ilgilenmek edebiyatın yeni meselelerinden biri sayılır. Zira günümüzde bu masallara dikkatle bakıldığında bu masalları yaratanların çeşitli hedefleri, özellikleri düşünülebilir. Gerçi dinleyicileri eğlendirmek masal yazanların ortak paydasıdır ama yine de onların emekleri için başka hedefleri de düşünmek mümkün. Nitekim ne zaman hakikat dili muhatabı etkilemedi, hatta bu dili kullanmak tehlike arz ettiği zamanlarda masalın sanal dili sorunların çözümüne yardım etmiştir.
Günümüzde masal anlatma sanatı artık eski bir gelenek veya müzelere yakışan bir nostalji değil, bilakis güncel, ilerici, sosyal ve aktif bir sanat sayılır. Bugün artık masal anlatma sanatı çocuklara özgü değil, muhatapları göçmenler, varoşlarda yaşayan insanlar, sosyal ve siyasi değişim isteyen yetişkin insanlardan da oluşmaktadır. Masal anlatma sanatında yaşanan bir başka önemli gelişme, korunmaya muhtaç, marjinal bir sanat olmaktan kurtulup bağımsız, bol kazançlı, bol muhataplı ve iktisadi bir sanata dönüşmesidir. Bugün masal anlatan sanatçılar eski dönemlerde olduğu gibi sosyal bir grup ve sınıftır ve sanatları profesyonel bir meslek olarak telakki edilir.
Günümüzde masal anlatma sanatı artık tiyatro veya yerel sanatların bir dalı sayılmıyor ve sinema, müzik gibi sanatların aleminde bağımsız bir sanat olarak ele alınıyor ve festivallerde, derneklerde, dergilerde ve medya organlarında kendine özel sınıfı, sendikası ve taraftar kitlesi bulunuyor. Bu sanat mali bakımdan küresel boyutta şebekelere bulunuyor. Bugün masal anlatan sanatçıların çalışmaları çeşitli şekillerde ve konserlerde yer almaları için faaliyet yürüten firmalar önemli bir meslek olarak biliniyor ve bu sanatçıların reklamları gibi işleri de yürütüyor.
Muhteva konusuna gelince masalların gerçek öyküleri eğilimde oldukları gözleniyor. Bundan önce en cazip masallar hayal ürünü harikulade olayların geçtiği masallardı. Fakat günümüzde gerçek öyküler ve karakterleri daha çok tercih ediliyor ve birçok masalda ravi kendi başından geçen bir macerayı anlatıyor.
Şimdi sözü Mevlana'nın Mesnevi Manevi kitabından kısa bir masal ile noktalamak istiyoruz.
Bir ejderha bir ayıyı öldürüp yemek istiyordu. Ayı bağırıp çağırıyor ve yardım istiyordu. Bir pehlivan gidip ayıyı ejderhanın pençesinden kurtardı. Ayı pehlivanın iyiliğini görünce ayaklarına sarıldı ve ona hizmet edeceğini ve nereye giderse gitsin yanında olacağını söyledi. Pehlivan ve ayrı yollara düştü ve bir yere vardıklarında yorgun olan pehlivan biraz uyumak istedi. Ayı sen rahat uyu, ben senin bekçinim dedi. O sırada adamın biri oradan geçiyordu. Adam pehlivana bu ayının burada ne işi var diye sordu. Pehlivan ben onu kurtardım, o da benim dostum oldu dedi. Adam şöyle dedi. Ayının dostluğuna gönül bağlama, zira bin düşmandan daha beterdir. Ancak pehlivan adamın sözünü dinlemedi ve uyudu. O sırada bir sinek pehlivanın yüzüne kondu. Ayı birkaç kez sineği uzaklaştırdı. Ama sinek bir türlü gitmiyor ve pehlivanın çevresinde uçuşup duruyordu. Ayı bu duruma çok öfkelendi ve büyük bir taşı eline aldı ve sinek pehlivanın yüzüne oturunca taşla pehlivanın yüzüne vurdu. Pehlivanın kafası kırıldı ama ayı sineğin pehlivanı rahatsız edemediği için mutlu oldu. Mevlana masalın sonunda cahil insanın sevgisi ve dostluğu şu ayının dostluğu gibi genellikle düşmandan çok daha zarar verdiği sonucuna varıyor.
Muhterem dinleyiciler, insanlık tarihinin en eski sanatlarından biri olan masal anlatma sanatı üzerine hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami kalıb rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami kalıb rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galiban, pazartesi günü Irak Meclis Başkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı Muhammed el-Halbusi'yi tebrik etti. Umman'da yaşayan İranlılar ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Maskat'ta bir sempozyum düzenlendi. Emir Abdullahyan, İran ve Umman ilişkilerinin tarihi kökleri bulunduğunu belirtti. Viyana'daki nükleer müzakerelerde İran Müzakere Heyeti Başkanı Ali Bakır-ı Keni, Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ile bir araya geldi. Çin'in baş müzakerecisi pazartesi gecesi İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri ile Viyana'daki 8. tur yaptırım görüşmelerindeki görüşmeden sonra İran'ın yeni ve kapsamlı fikirler sunarak görüşmelerde çok yapıcı rol oynadığını belirtti. İran'da ilk kez deprem sensörü üretildi. Sağlık Bakanı İran'a yönelik provokasyonlarda düşmanların başarısız olduklarını belirtti. Irak parlamentosu Cumhurbaşkanı'nın en geç önümüzdeki ay içinde seçileceğini belirtti. Irak'ın güneyinde bir Amerikan terör ordusu lojistik konvoyu hedef alındı. Siyonist İsrail rejiminin bir asker uzmanı, Lübnan Hizbullah hareketinin bazı NATO üyelerinden çok daha güçlü olduğunu itiraf etti. Suudi koalisyonu Hudeydi'de ateşkesi 93 kez ihlal etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınlarımızın sonuna geldik. Akşam yayınımızda tekrar beraber oluncaya değin. Hoşça kalın. Thank you.